Anlaşma. Çok zengin bir iş adamı, evinde verdiği yemekli bir toplantıda tanıştığı yoksul ve genç bir avukatla ateşli bir tartışmaya dalmıştı. İş dünyasının her alanındaki önemli kişilerin de konuşmaya katıldığı tartışmanın konusu idam cezasıydı. İş adamı, ömür boyu hapiste çürüyeceğime idam edilmeyi yeğlerim dedi. Onunla aynı fikirde olmayan avukat, ömür boyu hapiste kalmanın sanıldığı kadar korkunç bir durum olmadığını savunuyordu. Ama ikisi de kendi fikirlerinde ısrarcıydılar. Yıllarca hapiste yaşamanın acıyla yavaş yavaş ölmek olduğunu düşünen zengin ev sahibi avukata ilginç bir öneride bulundu. Hapiste kalmaya 5 yıl bile dayanamayacağınıza dair 100 bin rubleye bahse girerim. Genç avukat, eğer önerinizde ciddiyseniz o kadar paraya 5 değil 15 yıl bile hapis yatarım diye karşılık verdi. Ev sahibi bütün konukların huzurunda iddiasını tekrarladı. Genç avukat, o halde anlaştık. Sizin ortaya koyduğunuz paraya karşılık ben de özgürlüğümü koyuyorum diyerek adamın önerisini kabul etti. Girilen bahse göre avukat 15 yıl boyunca tek başına kalacağı hücresinde hiç kimseyle görüşmeyecekti. Dışarıdaki hayat hakkında hiçbir şekilde bilgi almayacak ama yanında kitap, müzik aleti gibi şeyler bulundurabilecekti. Avukat 15 yıl sonra çıkmayı hedeflediği hücresine yollandı. Aradan 15 yıl geçmiş, avukat özgürlüğüne kavuşacağı son gün gelip çatmıştı. Ama geçen süre içinde işleri kötüye gitmiş olan zengin iş adamı iflasın eşiğine gelmişti. Böyle para sıkıntısı çekerken avukata ödemesi gereken bahis parasını nasıl ödeyebileceğini düşünüp duruyordu. Sonunda aklına genç avukatı öldürmekten başka bir çözüm yolu gelmedi. İflas etmiş iş adamı sürenin bitiminden bir gece önce gizlice avukatın hapis hayatını sürdüğü odaya girdi. Avukat masaya başını koyarak derin bir uykuya dalmıştı. Her yana kitaplar ve kağıtlar saçılmıştı. Masadaki bir mektup iş adamının dikkatini çekti. Mektubu alıp okumaya başladı. Yarın gece saat 12'de özgürlüğüme kavuşacağım. Fakat şu karanlık odamı terk edip insanlar arasına karışmadan önce size önemli bazı şeyler söylemek isterim. Tanrının huzurunda yemin ederim ki ben kitapların özgürlük, yaşam, mutluluk gibi öve öve bitiremediği kavramları değersiz buluyor ve bunları reddediyorum. 15 yıl boyunca kitaplarının sayesinde dünya yaşamını büyük bir titizlikle inceleyebildim. Bu kitapları okudukça şarkılar söyledim. Ormanlarda geyik avladım. Şairlerinizin dile getirdiği gökyüzündeki pamuk gibi bembeyaz bulutları andıran büyüleyici hayaller geceleri rüyalarıma girdi. Kitaplar birbirinden güzel masalları kulaklarıma fısıldadılar. Yine o kitaplarınızdaki Montblanc dağına tırmandım. Oradan sabahları güneşin doğuşunu, akşamları muhteşem kızıllıklar içinde batışını izledim. O dağın zirvesinde yıldırımların bulutları nasıl parçaladığını gördüm. Yeşil ormanlar, verimli tarlalar, çağıldayarak akan nehirler, kentler gördüm. Kaval çalan çobanları, şarkı söyleyen köylü kızlarını dinledim. Kitaplarınızda adeta meleklerin kanatlarına dokundum. Devletler kurdum, kentler yıktım. Kitaplarınız bana yol gösterdi. İnsanların yüzyıllardır buldukları düşünceler ve gerçekler beynimin içine sıkışıp girdi. Bu sayede hepinizden daha bilgi oldum. Artık kitaplarınızın da, dünyanızın da, bilgilerinizin de hiçbir değeri olmadığını anladım. Bütün her şeyiniz boş ve saçma. İstediğiniz kadar güçlü olduğunuzu düşünün. Ölüm bir gün hepimizi alıp götürecek. Her şey yok olup gidecek. Ne hazin bir son. Açgözlülükle servetinize servet kattınız. Ama ben bunları ne kadar değersiz gördüğümü kanıtlamak için anlaşmamızdan vazgeçerek bu gece buradan ayrılacağım. Param sizin olsun. Ertesi sabah telaşla gelen gece bekçisi avukatın süre dolmadan hücresinden çıkıp gittiğini söyledi. Sevincinden ne yapacağını bilemeyen iş adamı avukatın iddiayı kaybetmiş olduğunu kanıtlayan mektubunu çelik kasasına sakladı. Aradan bir yıl geçti. İş adamı yine evinde bir davet vermişti. Seçkin konuklar sohbete dalmışlar, konudan konuya atlıyorlardı. Söz dönüp dolaşıp yaşamın anlamı ve insanın sonu konusuna geldi. İçlerinden biri, geçmişte hangi yücenin, hangi bilgenin zengin olduğuna bir bakın. Bunun anlamı nedir? Dostlarım, demek ki para insanoğlunun uygarlaşması için yeterli bir neden değil. Bir başkası da aynı düşünceyi paylaştığını söyledi. İlk konuşmacı sözlerine devam etti. Bence insanlığın uygarlaşması ancak dünyevi nimetlerden ve zevklerden uzak durmakla gerçekleşebilir dedi. Bir diğer davet de atıldı. Böyle düşünmenize şaşıyorum doğrusu. Siz güzel bir tabloyu reddederek ressamı yok saymış oluyorsunuz. Yaratılan zevkleri, güzellikleri de reddederken onu yaratanı yok sayıyorsunuz. İnsanlar bu nimetlerden yararlanmasaydı gelişmek için hiçbir çaba harcamazdı. O zaman da hala ilkel yaşıyor olurduk dedi. Çok doğru. Ayrıca dünya nimetlerini reddetmiş bilgelerin varlığına inanmıyorum. Onlar bizim uydurduğumuz hayallerden başka bir şey değil. Yaşlılar zaten yaşlı oldukları için dünyadan fakir doğup fakir yaşayanlar da ün ve paradan umutlarını kesmiş olabilirler. Ben 65 yaşındayım ama bu saydıklarımdan uzak duran genç birini tanımıyorum. Yanılıyorsunuz dostum. Öyle insanlar da var dedi ev sahibi. Yoksa böyle birini tanıyor musunuz? Evet, hem de çok iyi. Konuk kendinden emin bir şekilde bu olanaksız dedi. Bundan tam 16 yıl önce sadece bu nedenle hiç zengin olmadığı halde çok büyük bir parayı reddeden genç bir avukatla tanıştım. Bunu çok içten söylediğime inanabilirsiniz. Hayır dostum, size inanmam olanaksız. O genç belki de sizinle eğlenmek için böyle bir yalana başvurmuştur. Genç dostunuz herhalde farklı görünmeye çalışan biriydi. 200 bin rubleye bahse girmeye var mısınız? Asıl siz şunu 300 bin rubleye yükseltmeye var mısınız? Ev sahibinin yüzü sevinçle aydınlandı. Eli ayağı birbirine dolandı. İçinden keşke 500 bin rubleye bahse girseydim diye hayıflanıyordu. Kendinden o kadar emindi ki yüzündeki gülümseme alaycı bir sırıtmaya dönüştü. Anlaştık o halde diyerek el sıkıştı. Zengin konuk sordu. Peki iddianızı nasıl kanıtlayacaksınız? Bu gece kanıtınızı gösterebilecek misiniz? Hemen şimdi gösterebilirim diyen ev sahibi heyecanla salondan dışarı fırladı. Zafer kazanmış bir ordu komutanı tavrıyla odasına koşturan ev sahibi hemen kasasını açıp içinden genç avukatın bir zamanlar kendisine yazmış olduğu mektubu aldı. İflas etmekten son anda kurtulduğunu düşünen adam, kazanacağı parayla bozulan işlerini tekrar yoluna koyma hayalini kurarak salona geri dönerken uşağı telaşla çıka geldi. Efendim, bir beyefendi sizi görmek istiyor. Ev sahibi şaşkınlıkla uşağına baktı. Başka konuk beklemiyordu. Gecenin bu saatinde gelen kim olabilirdi? Merak ve biraz da endişeyle konuğun alındığı odaya girdi. Yüzü sapsarı olmuş, iyi giyimli bir adam heyecanla ona doğru atılarak ellerine sarıldı. Titrek ve ağlamaklı bir sesle yalvarmaya başladı. Ah beyefendi, lütfen beni affedin. Siz de kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Diye sordu ev sahibi. 15 yılını hapiste geçirdikten sonra o parayı reddeden budaladan başkası değilim efendim. Kafası karışan ev sahibi şüphe ve korkuyla beklenmedik konuğa sordu. Ama benden ne istediğinizi hala anlayamadım. Yaptığım çok büyük bir aptallıktı. Şimdi çok pişmanım. Hayatı tanımadan kendi hayatım konusunda karar vermemin çok yanlış olduğunu sonunda anladım. Meğerse hayat çok güzelmiş. Kitaplar ise bu güzel hayatın kötü bir kopyasından başka bir şey değilmiş. Onlardaki sadece gölgelerin dünyasıymış. Ben bunu anlayamadım ve sonunda perişan oldum. Adam ağlamayı keserek kendini topladı. Merhametli efendim, sizden paramı istemeye hakkım yok biliyorum. Ama ne olur bana hiç olmazsa 15 ya da 20 bin rublesini verin. Ev sahibi derin bir nefes aldı ve sonra isteksiz bir tavırla pekala yarın gelip paranı al dedi. Salona geri dönerken içeri girip kendisine bekleyen konuklara parayı, zenginliği ve lüksü, kısacası her şeyi değersiz bulduğunu söylemeyi düşündü. Ama içeri girdiğinde korkunç gerçeği anladı. Yaşamdan zevk alacak ne gücü ne de gençliği kalmıştı artık. Dünya nimetlerini reddeden kendisi değildi. Dünya onu reddetmişti. Bu yüzden dünya nimetlerinden elimi çekiyorum demek kendi kendini aldatmaktan öte bir şey değildi. Yakınındaki bir koltuğa yığılarak perişan bir ses tonuyla konuştu. Siz kazandınız dostum. Ben kaybettim.